güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerleyiz. Takvim yaprakları 3 Ağustos 2022'yi, günlerden çarşambayı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Köşemizde bu hafta çalışma hayatında kimyasal risk etmenlerini, iş yerlerinde kimyasalların bilinçli kullanımını konuşacağız. Kimyasal risk etmenleri nelerdir? İş yerlerinde genellikle hangi kimyasal maddeler karşımıza çıkıyor ve bunların varlığını nasıl tespit edebiliyoruz? Tehlikeli kimyasallarla çalışmalarda nasıl önlemler alınmalı? Bu kimyasalların ölçümü kimler tarafından yapılıyor? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kimyageri Duygu Öztürk Özdoğan bugün stüdyomuzda olacak. Konu hakkında merak edilenler üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi takiben düzenlenen ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de ön yargısız ve dengeli bir tutum benimsemesi icap ettiğini ve PKK'nın artan eylemlerine ve İslam karşıtlığına yönelik önlem alması gerektiğini kaydetti. İkinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizde devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ortak basın toplantısında yapılan açıklamalarını Almanya'da yaşayan Türkler açısından ve Alman basınına yansımaları üzerine değerlendirecek. Güne Bakan başladı.
Ölmem ölmem, ölmem ölmem, ölmem ölmem,
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Efendim burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz ve yayınımız Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle devam ediyor. Efendim bugün köşemizde çalışma hayatında kimyasal risk etmenlerini, İş yerlerinde kimyasalların bilinçli kullanımını konuşacağız. Güzel bir stüdyo konuğum var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kimyageri Duygu Öztürk Özdoğan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün yine önemli bir konuya temas edeceğiz. Kimyasal risk etmenleri hakikaten çalışma hayatında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi. Biz hep konuşuyoruz köşemizde. Evvela tedbir. Değil mi?
Kesinlikle.
Yani kazaların önlenmesi açısından, yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi açısından tedbir çok önemli. Ve kimyasal risk etmenleri bu konuda ön plana çıkıyor. Şuradan başlayalım isterseniz. Kimyasal risk etmenleri deyince aklımıza neler gelmeli? Bundan bahseder misiniz?
Tabii. Kimyasal risk etmenleri deyince ilk aklımıza tehlikeli kimyasallar geliyor.
Hı hı.
Tehlikeli kimyasalları da sağlığa, güvenliğe ve çevreye akut veya kronik zarar verebilen ve hasar verebilen kimyasallar olarak tanımlayabiliriz. Bu tehlikeli kimyasallar da farklı şekillerde sınıflanıyor. Bazı kimyasallar toksik, bazıları kanser oluşumunu hızlandırıyor veya kanser oluşumuna neden olabilecek şekilde kanserojen. Dokunun tahribatına neden olabilen aşındırıcı kimyasallar var. Kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran şekliyle de mutajen olabiliyor.
Hı hı.
Çok farklı şekilde sınıflandırmalar da artabilir. Örneğin alerjik olabilir, tahriş edici olabilir. Bunları çoğaltabiliriz. Mesela asbest hep duyduğumuz bir kimyasal.
Evet, evet.
Ve asbest, formaldehit, benzen gibi kimyasallar kanserojen kimyasallar. Bu kimyasalların da hangi tehlike sınıfına ait olduğunu görmek için malzeme güvenlik bilgi formlarımız var.
Hı hı.
Malzeme güvenlik bilgi formunu açtığımızda hangi tehlike sınıfına giriyor, hangi koda ait ya da nasıl cilde bir rahatsızlığı, nasıl bir zarar verebilir cildimize mi, solunum sistemimize
evet,
mi? Bunların hepsini malzeme güvenlik bilgi formlarından öğrenebiliriz.
Hı hı.
Bir elektrik panosu gördüğümüzde çok tehlikeli diye korku oluşuyor.
Tabii.
Ama kimyasalları genel anlamda göremediğimiz için bu korku oluşmuyor ve zararsızmış gibi algılanıyor.
Evet.
Aslında çok ciddi meslek hastalıklarına,
hı hı,
sebep olabiliyor.
Evet. Hakikaten dikkat edilmesi gereken bir husus. Biz daha önceki programlarımızda da asbest konusuna değinmiştik. İşte iş yerlerinde asbest kazımı nasıl gerçekleştirilmeli?
Sökümü.
Zarar vermeden o sökümü nasıl yapılmalı? Buna da temas, hı hı, etmiştik. Önemli konulardan bir tanesi. Peki iş yerlerinde genel olarak hangi kimyasal maddeler karşımıza çıkıyor ve bunların varlığını nasıl tespit edebiliyoruz?
Kimyasal maddeler dediğimiz çok geniş bir alan. Çok fazla kimyasal var,
hı-hı,
ve sektöre göre çok farklı kimyasal kullanımları olabiliyor. En çok karşımıza neler çıkıyor diye baktığımızda tozlar çıkabiliyor.
Hı-hı.
Toz dediğimiz asbest de bir toz türü. odun tozu da karşımıza çıkabiliyor. Bir metal tozu da olabiliyor. Tozlar genellikle neredeyse diyeyim her sektörde karşımıza çıkabilir.
Evet.
Mesela uçucu organik bileşikler var. Bunlar benzen, ksilen, toluen gibi. Hı-hı. Bunlar yine boyama yapılan işlemlerde de karşımıza çıkabilir. Çok farklı dediğimiz sektör, çok farklı sektörlerde de karşımıza çıkabiliyor. Ağır metaller var mesela işte kurşun, demir, nikel gibi. Bir akü üreten bir fabrika mesela kurşun maruziyeti oluşabiliyor.
Hı hı.
Ya da işte kaynak yapılıyordur. Onun kaynak dumanında ağır metaller ortaya çıkabiliyor. Yine formaldehit var az önce söylediğimiz evet. kanserojen. Amonyak var. Amonyağı yine keskin kokusundan ayırt edebilirsiniz.
Hı hı.
İnorganik asitler var. En çok da bu Galvaniz fabrikası gibi asit havuzları olan yerlerde inorganik asitler kullanılıyor. Bunlar da işte sülfürik asit, nitrik asit gibi çoğaltabiliriz.
Evet.
Yine toksik gaz ve buharlar var. Mesela metan, kömür, yeraltı kömür ocaklarında metan gazı hep duyuyoruz. Mesela.
Metan gazı zehirlenmesi.
Evet, aynen. Evet. Patlamalara da sebep olabiliyor hı-hı. falan. Bunlar toksik gaz ve buharlar. İşte karbon monoksit var. Evdeki kömür zehirlenmesi dediğimiz karbon monoksit aslında.
Evet. Sobalı evlerde genellikle kışın çok evet, rastlıyoruz. Maalesef ölümlere sebep olabiliyor.
Evet. Bunların varlığını da kendilerine göre her kimyasalın farklı bir metodu olabiliyor. Uluslararası geçerliği olan farklı metotları olabiliyor. Bunlarla tespit edebiliyoruz.
Evet.
Ama bu demek değil ki bütün kimyasalları tespit edebiliyoruz. Hı-hı. Bütün kimyasalları tespit edemiyoruz çünkü hepsinin ölçümü yok. Bu metotların bazıları da kişisel maruziyet ölçümü şeklinde, bazıları da ortam ölçümü şeklinde oluyor.
Hı-hı.
Kişisel maruziyet ölçümlerinde karşımıza çıkan sonuçları sınır değerlerle karşılaştırabiliyoruz. Sınır değer dediğimiz mesleki maruziyet sınır değeri yani başka şekilde belirtilmedikçe 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.
Hı hı.
Bu mesleki maruziyet sınır değerleri de İngilizce karşılığı TVA diyeyim, zaman ağırlıklı ortalama yani
hı hı.
veya kısa süreli zaman ağırlıklı ortalama stel şeklinde karşımıza çıkıyor. TVA dediğimiz günde 8, haftada 40 saat çalışma süresince uzun süreli ve tekrar edebilen maruziyetlerde çalışanlarının sağlığını bozmayacak zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonudur.
Evet.
Bu kısa süreli stel dediğimiz ise bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı maruziyet ortalama maruziyet sınırıdır.
Evet.
Diyebiliriz.
Sayın Özdağ'ın aklıma şu geldi. Zaman zaman böyle zorlu işlerde işin içinden çıkamayınca ya elimde bir sihirli değnek yok ki şunu değiştireyim deriz. Hemen aklıma şu geldi. İşte bu gıdalarda olsun, yaptığımız işlerde olsun, işte tehlikeli olabilecek maddelerde olsun. Böyle elimizde bir cihaz olacak. Hemen böyle cihazı o maddeye dokundurduğumuz zaman içinde hangi kimyasal var, bizim sağlığımıza hangileri zarar veriyor ekranda görebileceğiz. Teknoloji o kadar ilerliyor ki belki bu da gerçekleşir. Ne dersiniz?
İleride olabilir.
Değil
ama
mi?
Şu an için
kulağa hoş geliyor değil mi?
Kesinlikle hoş geliyor.
Şöyle devam edelim isterseniz. Mesleki maruziyet. Bu ne demek ve mesleki maruziyet sınır değerlerine nereden ulaşabiliriz?
Mesleki maruziyet az önce de söylediğim şekliyle aksi belirtilmediği sürece 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının hı-hı. üst sınırıdır. İş yerlerinde karşımıza çıkan kimyasalları incelediğimizde söylediğim gibi binlerce kimyasal var.
Hı-hı.
Ama dediğim gibi hepsinin ölçümü mümkün değil. Analizini de yapamıyoruz hepsini. Bazılarına yönelik metotlar bulunuyor. Ülkemizde yönetmeliklerimizde sınır değerlerimiz bulunuyor.
Hı hı.
Fakat bazı kimyasalların sınır değerleri bu yönetmeliklerde yok. Bu sadece bizim ülkemiz için de geçerli değil. Dünyanın her yerinde böyle. Her kimyasalın, her ülkenin mevzuatında sınır değeri olmayabilir. Bunlar için de uluslararası bazı kurumların sınır değerlerinden faydalanabiliyoruz. Kendi yönetmeliklerimizde de mesela kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ek 1'inde kimyasalların az önce bahsettiğimiz TVA ve stel şeklinde sınır değerleri karşımıza çıkıyor. Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ek 2'sinde de var. Tozlu mücadele yönetmeliği ek 1'inde de toz türlerine ait sınır değerlerimiz mevcut.
Hı hı.
Ayrıca asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik madde 11'inde de havadaki asbest konsantrasyonunun sınır değerine ulaşabiliyoruz.
Evet. Şimdi az önce kanserojene değindiniz. Hı hı. İşte gıdalarda olsun, çalışma ortamlarımızda olsun pek çok yerde bu kanserojen maddelerle karşılaşabiliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya da gayret ediyoruz esasında. Sağlık çok önemli ve yakalandığımızda da bunun üstesinden gelmek hakikaten çok zor.
Kesinlikle geriye dönüşü neredeyse imkansız olabilir.
Evet, bu kod taşlama işlerinde uğraşan işçiler var. İşte oradan çıkan toz da onların çok ciğerlerini etkiliyor, evet. Değil mi? O da çok zararlı bir
kesinlikle
madde. Onların da bu konuda tedbir almaları gerekiyor, değil mi? Sizin
bütün
bildiğiniz
sektörlerde olduğu gibi.
Evet. Sizin bildiğiniz bu konuda onların aldığı ya da alabileceği tedbirler var mı?
Tedbirlere yani nasıl önlemler alınmalıdır diye düşündüğümüzde aslında bizim bu konuda yönetmeliğimizde bir madde de geçiyor bu konu. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik maddeyi de bu konudan bahsediyor.
Evet.
Nasıl önlemler almalıyız dediğimizde.
Evet.
Kimyasallar için aslında öncelikle diyoruz ki biz ikame yöntemi uygulamalıyız diyoruz. Yani ne bu? Tehlikeli bir kimyasal maddemiz var. Tehlikesiz olanla ya da daha az tehlikeliyle bunu değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliyorsak öncelikle bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yapılan işin özelliği nedeniyle farklı bir kimyasal tercih edemiyorsak, bunu değiştiremiyorsak da uygun proses ve mühendislik kontrol önlemleri seçilmeli. Ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılmalı. Bunda da ne yapabiliriz? Mesela o kimyasalın yayılımını önlemek için kapalı bir sistem olabilir. Çalışana ulaşmayacak şekilde bir sistem tercih edilebilir. Bir makine tercih edilebilir.
O tozu, o zararlıyı içinde hapsedecek,
evet,
etrafa yayılmasını
çalışana
engelleyecek.
Çalışana ulaşmasını engelleyecek şekilde. Yine riski kaynağında önlemek üzere uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulamalıyız. Mesela burada da şey yapılabiliyor, havalandırma dediğimizde lokal havalandırma oluyor. Yani o kimyasal yayılmadan hemen onun üstünden ya da altından çekiş sistemi olan bir havalandırma sistemi oluyor. Bununla yayılmadan çalışanın maruziyetini endişeye düşürecek şekilde bir havalandırma sistemi tercih edilebilir.
Evet.
Alınan önlemlerin yeterli olmadığında da bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanıyor. Kişisel korunma dediğimizde de kişisel koruyucu donanımlar aklımıza geliyor zaten. Ama bu kişisel koruyucu donanımları tercih ederken şuna dikkat etmek zorundayız. Her kimyasal için farklı özellikleri var. Farklı kodları var. Kullanılan kimyasalın özelliğine göre bunun filtresi değişebilir. Tam yüz maskesi olabilir ya da maske kullanılacaksa diye söylüyorum. Tam yüz maskesi olabilir, yarım yüz maskesi olabilir. Kimyasal için bir eldiven kullanılacaksa eldivenin özelliği çok değişebilir. Belki yanıcı bir malzemeyle
karşılaşılabilir. Evet, tabii.
Orada bir yanıcıya karşı dayanımlı bir eldiven tercih edilebilir. Bunlar için de satın alırken üretici firmayla muhakkak iletişime geçilmeli. Yaptığınız işi anlatmalısınız. Belki kimyasaldan bahsetmelisiniz. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı var. İSGÜM yani.
Evet.
Burada da İSGÜM'den de yine bu konuda danışmanlık alabilirsiniz. Bundan yararlanılabilir. Daha sonra alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanmalı. Biz bunu gerçekten başarabildik mi? İyi önlemlerle bu teması kesebildik mi diyeyim. İşveren de çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlamalıdır. İş yerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanmalıdır.
Evet.
Ölçüm sonuçları da az önce bahsettiğimiz mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Sonuçlara baktık. Hala çok yüksek. Bizim istediğimiz seviyeye inmemiş. En baştan bu yöntemler denenerek, prensipler denenerek maruziyetin düşürülmesi amaçlanmalıdır.
Evet. Kimyasal maddelerin yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini aktardınız. Hemen aklıma benim şu geldi. Kadınlar bu temizlik hususunda çok hassaslar. Evde böyle bir yapı işleri olduğu zaman bir usta geldi diyelim eve. İşte matkapla bir duvarı deliyor.
Evet.
O duvardan çıkan tozlar etrafa yayılıyor ve temizlemesi de bir hayli zahmetli oluyor değil mi?
Kesinlikle.
İşinde mahir, titiz ustalar var. Hemen elektrikli süpürgeyi altına tutuyor. O toz yayılmadan matkap delince o çıkan tozu hemen emdirip ortama yayılmasını engelliyor.
Aynı lokal havalandırma sistemi dediğimiz gibi yayılmadan çekiyor.
Değil mi? En temiz iş. Evet. Bu konuda tabii tedbirler alınması gerekiyor. Yine maskeye değindiniz. Malumunuz bu koronavirüs döneminde maskelerle yaşamaya alıştık. Çeşitli maske türleri var ve bunlardan bir tanesi de yine güvenli olduğu ispatlanmış N95 türünde maskeler.
Evet.
Sizin de aktardığınız bu kimyasallarla çalışırken çeşitli maske tipleri var ve her biri için de farklı maskeler kullanıldığı
kesinlikle
yönünde aktardığınız bilgileri. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii burada bilinçlenme çok önemli değil mi? Yani bu işçilerin hangi maskeleri kullanıp hangisini kullanmayacağı konusunda birilerin bilgilendirmesi lazım. Sizce bu konuda işverenler bilgili mi, yeterince hassaslar mı bu konuya? Nasıl değerlendirirsiniz?
Her işverenin bilgili olduğunu söyleyemem. Tabii ki bu konuya eğilimi olan, çok dikkat eden işverenler de var. Çalıştırdığı işte iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları var. Hı hı. Bu konuda bilinçli olan. Eğer bilinçli değilse, gerçekten doğru bir kişisel koruyucu donanım kullanılmazsa zaten hiçbir anlamı olmayacaktır. Hı. O maruziyet devam eder. Ama bunu iş güvenliği uzmanı biliyorsa, işveren araştırmışsa, hı hı, güzel bir kişisel koruyucu donanım seçildikten sonra koruma sağlanacaktır. Ama bu kişisel koruyucu donanım en son tercih edeceğimiz yöntem.
Evet,
bunu da belirtelim.
Evet, süremizin de sonlarına doğru geliyoruz. Az önce kimyasallardan bahsettiniz. Bu kimyasalların ölçümü kimler tarafından yapılıyor? Buna da temas eder misiniz?
Bu ölçümler 2014 yılından önce İSKÜM tarafından ve az sayıda özel laboratuvar tarafından yapılıyordu. Şu anda İSKÜM sadece proje bazlı ya da protokol kapsamında ölçüme gidebiliyor. 2014 yılında çıkan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmelik kapsamında özel laboratuvarlar tarafından yapılıyor. Bu özel laboratuvarlar da İSKÜM tarafından yetkilendiriliyor. Tabii bu laboratuvarların hepsi aynı metottan yetkili diyemeyiz. Farklı farklı metotlardan yetkililer. Eğer bir ölçüm yaptırmak isteniyorsa, işveren bir ölçüm yaptıracaksa, öncelikle İSKÜM'ün sitesinden, laboratuvar yetkilendirme kısmından hangi ölçümü yaptıracak, hangi kimyasala göre ya da fiziksel etmenler için de bu geçerli.
Evet.
Eğer tercih ettiği bir metot varsa hangi metot, hangi parametre, o laboratuvarın hangi ilde olduğuna kadar filtreleme yapabileceğiniz bir kısım var. Laboratuvar yetkilendirme kısmında. Bu kısımdan laboratuvarların sertifikasını da görüntüleyebiliyoruz.
Hı hı.
Buna göre laboratuvar tercihi yapıldıktan sonra iletişime geçerek ölçümler gerçekleştirilebilir.
Evet. Bugün sizinle herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde iş yerlerinde kimyasalların bilinçli kullanımını konuştuk. Son olarak işçiler ve işverenler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? İşte sizin karşılaştığınız, şunlara dikkat edilse daha iyi olur dediğiniz bir şeyler var mı? Neler söylersiniz?
Biz gittiğimizde aslında iş yerlerine şununla karşılaşıyoruz. Ben bunu kullanıyorum ama bu gerçekten hani zararlı mı, onu gerçekten bilmiyorlar. Malzeme güvenlik bilgi formlarının incelenmediğini fark ediyoruz. İşte bunların genellikle çalışanın ulaşabileceği yerde olması lazım ki eğer aksi bir durum olursa ne yapılması gerektiği bu malzeme güvenlik bilgi formlarında var çünkü.
Evet.
Buna dikkat edebilirler. Gerçekten malzeme güvenlik bilgi formları çok aydınlatıcı. Yeterli bilgi de var. Neler olduğunu, hangi tehlike sınıfına girdiğine bir baksınlar. Özellikle bu önemli bence. Ve hani maruziyetin oluşmaması için dediğimiz bu yöntemler var ya, ikame yöntemler, işte makine, ekipman, havalandırma sistemi. Öncelikle bunları halledip en son yöntem olarak kişisel koruyucu donanım tercih edilmeli diyebilirim.
Hı hı. Şimdi işverenler seri üretime yoğunlaştıklarından dolayı bazen bu tedbirler göz ardı edilebiliyor.
Maalesef.
Fakat biz her zaman diyoruz önce insan hayatı.
Kesinlikle. Çünkü geri dönüşü olmayan iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebep oluyor. Ve bazı kimyasallar 40 yıl sonra bile ortaya çıkabiliyor. Asbest gibi.
Evet.
O yüzden hiç olmadan önlemimizi alıp bu iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi diliyoruz. Hı.
Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
Ben de teşekkür ederim.
Bizi aydınlattınız. İnşallah başka bir bölümde, başka bir zaman görüşmek dileğiyle sizleri uğurluyoruz. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kimyageri Duygu Öztürk Özdağ'ın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle çalışma hayatında kimyasal risk etmenlerini, iş yerlerinde kimyasalların bilinçli kullanımını konuştuk. Ve böylelikle bu bölümü noktalıyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Görsek gonca dudaklı yâri ziyan ederiz. Gül yüzü için bülbül gibi figan ederiz. Görsek gonca dudaklı yâri ziyan ederiz. Gül yüzü için bülbül gibi. Hasta gönül kapıya varmış şifa arıyor. Yeter ki yardan gelsin, derdi derman ederiz. Hüsnü cemalin şirin dudağı emsalsizdir. Seni kıssayı Hamza gibi destan ederiz. Hüsnü cemalin şirin dudağı emsalsizdir. Seni kıssayı Hamza gibi destan ederiz. Eylesek de aşikar, dudağının sırrını bil ki pinhan ederiz. Endamın şevkine eylesek de aşikar, dudağının sırrını bil ki pinhan ederiz. Hasta gönül kapıya varmış şifa arıyor. Yeter ki yardan gelsin, derdi derman ederiz. Avniyem şu dünyada ölüm müşkül olsa da, Gamze'yi dilber ile onu asan ederiz. Ey Avni şu dünyada ölüm müşkül olsa da, Gamze'yi dilber ile onu asan ederiz.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ortak basın toplantısında yapılan açıklamalarını Almanya'da yaşayan Türkler açısından ve Alman basınına yansımaları üzerinden değerlendireceğiz. Şu anda telefon attığımızda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Can hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mustafa.
Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Yine yoğun bir gündem konularından birisi. Malumunuz geçtiğimiz aylarda, günlerde İsveç ve Finlandiya'daki terör faaliyetleri vardı. Bunun için Türkiye devreye girdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir adım atılmasına katkı sağladı.
Tabii.
Bunun yanında yine tahıl koridoru var. Dünya buğdaydan mahrum kalacaktı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve dünyanın buğdaya erişimini sağladı. Tabii Avrupa'da yine sizinle konuşuyoruz. Avrupa'da, Almanya'da pek çok yerde terör unsurlarına verilen destek var. Almanya'da bu desteklerin başında geliyor. İşte geçtiğimiz günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ülkemize bir ziyarette bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz buradan başlayalım.
Evet, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok canlı bir konu, yakıcı bir konu her şeyden önce. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Almanya öteden beri Türkiye'de yüksek sempati algısı olan bir ülke.
Hı hı.
Yani Türkiye'de bütün Batı ülkeleri bir kenara, Almanya bir kenaradır daima. Türk halkı indinde, Türk devleti de hükümetle de aynı zamanda Almanya'ya karşı daima dostane davranmışlardır ve bu algı öteden beri, ta belki Abdülhamit döneminden beri, yani 1870'lerden, belki 1890'lardan diyelim, yani 2. Wilhelm zamanından beri devam eden bir algı. Ondan sonra tabii malum 1. Dünya Harbi'nde bir ittifak meselesi var. Savaştan sonra da biraz bir soğukluk olmuştur ama 2. Dünya Harbi'nde tabii ki müttefik değildik Nazi Almanya'sıyla. Fakat 2. Dünya Harbi bittikten sonra da Almanya daima yine Türkiye ile iyi ilişkileri olan bir ülke. 61 senesinde de bizim işçilerimizi resmi kanallarla istihdam etmek üzere aldı. Şimdi bizim 3 milyondan fazla Türkiye'den gitmiş vatandaşımız veyahut da işte şimdi zaman içerisinde Alman vatandaşı olmuş soydaşımız var bu ülkede. Bu önemli bir şeydir. Yani böyle yabancı bir ülkede, Türkiye sınırları dışında bu denli Türkiye kökenli, bu kadar çok Türkiye kökenli başka bir ülkede yok yaşayan. Şimdi tabii aynı zamanda da bu vatandaşlarımız, Almanya'daki Türkler veyahut da vatandaşlarımız demesek bile, o ülkenin hem ekonomisinde hem siyasetinde, spor hayatında, kültür hayatında akla gelebilecek her sektörde kendini sağlıkta, kendini ispat etmiş ve etkinlik kazanmış bir grup. Yani bunu o şekilde biliyoruz. Fakat ne hikmet ki? Hikmettir ki Alman devleti o içinde yaşattığı, bu kadar büyük içinde barındırdığı diyeyim ve büyük bir kısmı da bu arada vatandaş olmuş olan Türklere, Türklerin duygularına, düşüncelerine falan hiç saygı göstermiyor. Hmm. Hangi duygu ve düşüncelerine? Türkiye'ye olan bağlılıklarına her şeyden önce. Yani çünkü oradaki vatandaşlarımız, oradaki Türklerin çok büyük, azı yani ezici çoğunluğu Türkiye'ye son derece bağlı insanlar yani. Bu şekilde görmek lazım. Buna dikkat etmediklerini nereden anlıyoruz? Türkiye politikalarını Alman devleti, Alman hükümetleri daha doğrusu böyle biraz bir umursamazlıkla ve zaman zaman yani çatışmaya, neredeyse yani tabii silahlı çatışma değil de çatışmacı bir anlayışla yürütüyorlar ki bu oradaki vatandaşlarımız açısından da bir kere gönül kırıcı, her şeyden önce gönül kırıcı. Aynı zamanda da eğer orada entegre olup bak işte daha fazla toplum içerisinde kaynaşıp o ülkenin de halkına, insanlığa, o devlete falan faydalı olmaya çalışırken birdenbire böyle onların bir gönlünü kırıp yani ana vatanlarını böyle işte rencide edecek şekilde demeçler vermek, evet, ve hatta bazı politikalar ileri sürmek. Şimdi Merkel döneminde, yani evvelki hükümetin başbakanı Merkel döneminde biraz daha dikkatli davranıyorlardı. Fakat asıl politikaları yine böyleydi, farklı değildi. Şimdi işte yeni hükümetin, Olaf Scholz başkanlığındaki hükümetin, sosyal demokrattır Olaf Scholz ama Dışişleri Bakanlığı'nı küçük ortak olduğu için de anahtar konumundaki Yeşiller Partisi'ne verdiler. Yeşiller Partisi'nde daha önce milletvekilliği de olan Annalena Baerbock, aslında diplomatik tecrübesi olmayan ve yani aslında dünya politikasında Almanya gibi dev bir ülkenin, yani ekonomik açıdan başka manada değil, dev bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı yürütebilecek kapasitede birisi değil. Bu bir açık. Şimdi bir de tabii çok ideolojik saplantılı davranıyorlar. Bunu yaparken de değerler üzerinden bir takım yargılara varıyorlar. Şimdi bu değerler üzerinden vardıkları yargı, iki ayağı var bunun. İşte efendim insan hakları falan filan. Yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamama falan filan. Halbuki Sayın Bakanımız bu geçen hafta Dışişleri Bakanımız yaptığı şeyde basın toplantısında, müşterek basın toplantısında Almanya'nın da birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamadığını belirtti. Evet. Bunlara ilaveten mesela meşhur bir görgülü kanun yasası vardır, kararı vardır. Bu görgülü kararı bir Türk vatandaşıyla ilgilidir. Ve karar vatandaşımızın lehine çıkmıştır. Şimdi teferruatına girmeyeyim. Fakat Alman Anayasa Mahkemesi, efendim burası federal bir devlettir, biz bunu uygulamak mecburiyetinde değiliz, eyaletler kendi yetkilerine sahiptirler falan şeklinde bir karar verdi. Yani şimdi çevir kazı yanmasın cinsinden bir karar. Hı hı. Şimdi bunları falan görmezden gelip ondan sonra Türkiye efendim şunu uyguluyordu, bunu uygulamıyordu falan filan. Bu birinci kısmı işin. İkincisi de Türkiye'nin haklı dış politikadaki haklı duruşu ve tutumu Almanya'ya nereye gitmesi çok rahatsız ediyor. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın arkasında durmayı bir kere kendileri için bir zorunluluk addediyorlar. Fakat o kadar garip bir durum var ki kara suları 6 mil iken hava sahasının 10 mil olduğunu iddia eden Yunanistan sürekli olarak Türkiye'nin kara sularından dolayı 6 mil olarak kabul ettiği hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle işte şikayet ediyor, şudur diyor, budur diyor, adaları silahlandırıyor falan. Bakıyorsunuz Almanya eskiden oldu biraz daha dengeli davranırken, hatta evvelki Dışişleri Bakanı Heiko Maas da aslında çok eleştirel yaklaşıyordu Türkiye'nin politikalarına ama biraz daha da dengeliydi herhalde. Angela Merkel de biraz onu frenliyordu falan ve Angela Merkel ile Cumhurbaşkanımızın arasında da iyi bir diyalog olduğu anlaşılıyor. Şimdi bakıyorsunuz yani önce Yunanistan'a gitti, arkasından Yunanistan'dan gelip Türkiye'de olmadık şekilde işte eleştirel bir tavır takındı ve bunu da yaparken aynı zamanda şeye oynuyor, nedir onun ismi, iç politikaya oynuyor. Yani iç politikanın tabii cazip tarafı var bu şey için, Yeşiller için, şeyin de çok etkisindedir. Şimdi artık her meselede Türkiye karşıtlığını saklamayan Cem Özdemir, Federal Tarım Bakanı, mesela en son şey demiş, bu tahıl koridoru açıldı, başka yollar da bulalım yani, bu Türkiye'den geçmesin hep falan. Yeter ki Türkiye itibar kazanmasın falan. Evet. Yani böyle, bunlar tabii çok üzücü yani. Hele Cem Özdemir açısından bilirsiniz, meşhur hikayedir. İşte baltanın sapı biliyorsunuz ağaçtan ormana girdiği vakit demiş ki kesilen ağaç, keşke sapın benden olmasaydı yani. Ha,
değil mi?
Şimdi evet, böyle bir durum var.
Üzücü.
Şimdi bu tabii bizim vatandaşlarımız da, o Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız da çok rencide edici bir şey. Ve ben Almanya'nın zaten müesses nizamına ait olan politikayı, bu politikayı şimdi şeye çıkarmış olduğu kanaatindeyim. Sütre gerisinden ortaya çıkarmış olduğu kanaatindeyim. Yani bu beklenen bir şey. Belki politika değişmiş değil, yalnız üslup değişti. Bu üslup da tabii belli çevreler tarafından Almanya'da fevkalade iyi karşılanıyor. İşte onun da iç politika sebepleri var. bu iç politikada maalesef işte dış politikayı böyle etkiliyor yani.
Evet, Sayın Hocam.
Ama tabii bu yeni bir şey değil bakın. Bu şarkiyatçı zihniyet Türkiye karşıtlığının başlangıcıdır. Ve 19. yüzyılda Almanya'da başlamıştır. Biz belli ittifaklardan dolayı Almanlara karşı sempatimiz yüksektir. Ülkemize çok sayıda Alman vatandaş geliyor, misafir oluyorlar turist olarak. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ama yani bu mutlaka oturulup müzakere edilmesi gereken ortak bazı noktalarda bu çatışmacı üslubun ortadan kalkması için birleşilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Hocam, Alman Dışişleri evet. Bakanı'nın önceki açıklaması ılımlıydı. Şöyle demişti, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortaktır. Şimdi bunun hakikaten önemli olduğunu biliyorlar.
Diplomatik bir ifade tabii, ama
diplomatik bir ifade.
Ondan sonra şov yaptı yani. Türkiye'de şov yaptı.
Evet, daha sonra tabii, konuyu başka yerlere getirdi. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendisine yönelttiği Kavala'yı gezi olaylarında fonladığınızı biliyoruz tepkisi üzerine. O da adeta bir şikayet turuna çıktı. Türkiye'deki muhalefet partileriyle görüştü hatta bir otelde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Ya şimdi yani tabii gelip görüşmeleri herkese görüşebilirler. Bu demokratik bir memleket Türkiye. Yani onların görüşmesinden yani yabancı bir devlet adamı da gelir görüşebilir. Büyükelçiler de görüşebilir. Buna bir itirazımız olamaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizden giden bir devlet adamı gittiği memleketin böyle iş işlerine karışacak şekilde müdahale edecek şekilde bir takım görüşmeler yapmaz ki hiç. Bizde böyle bir şey yok. Bunun bizde tabii etik tarafı var yani. Hani antidemokratik tarafı da var. Çünkü müdahale ediyorsunuz. Bunu yaparken de belli bir kibirin arkasına saklanıyorsunuz. Bu doğru değil.
Evet. Hatta yani o görüşmelerde...
Yani ne demek istediğimi anlatabilir mi? Yoksa konuşsun kiminle konuşursa
tabii,
konuşsun.
Tabii öyle ama şöyle bir durum var. HDP heyeti Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik operasyonlarını eleştirerek bakana sitemde bulundu.
Ama işte onlar da kendi yapmaları gereken işi yapıyorlar kendi açılarından.
Evet.
Kendi açılarından. Burada bunu böyle bir fırsat bilip Türkiye karşıtlığını köpürtecek şekilde iç işlerine karışmaya kalkışan Alman Dışişleri Bakanı'nı tabii ki ben tasvip etmiyorum yani. Ama isterse görüşecektir. İyi niyetli olduktan sonra ne şeysi var, onun da pek iyi niyet göremetmiş. Yani Türkiye'nin en hassas konusudur terörle mücadele konusu. Ondan sonra ve bundan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak ve Türkiye'yi köşeye kıstırmak, sıkıştırmak bu kabul edilebilir bir şey değil yani.
Evet.
Değil mi?
Tabii. Sayın...
Bu bakımdan kabul edemiyorum yani. Yani tasvip edilecek tarafı yani ne olacak? Herkes herkese görüşür ama yani arkasından böyle bir amaç çıkarsa bunu tasvip edemeyiz.
Basına açık olur, basına açık olur, kapalı kapılar ardında olmaz bu görüşmeler ve dolayısıyla bir gizlilik söz konusu olmaz. Acaba ne konuşuldu muhalefet partileriyle diye böyle insanları düşündürmezler değil mi?
Valla tahmin etmek de zor değil yani biliyorsunuz. Yani başkaları da Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çok eğilimlidir. Kabul edemezler. Yani Türkiye'nin kendi başına, kendi ayakları üzerine ve bağımsız bir devlet olarak hayatını sürdürmekte olduğunu ve o bağımsızlığını daha da pekiştirmeye çalıştığını kabul etmek istemiyorlar. Alman basını ben bu ziyaretten sonra tabii takip ediyorum. Bizim etkimizin dışına çıkıyor falan diye üzülüyorlar yani.
Evet.
Türkiye etkilerinin dışına çıkıyormuş.
Onlara yani göre öyle tabii ki. Tabii.
Tabii o etki devam etsin istiyorlar. Bunu yaparken de hangi etik değerlerle istiyorlar? Çok merak ediyorum. Bu 19. yüzyılın kaba sömürgeciliğinin anlayışıdır yani. Farklı değil. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bunun dostlukla falan alakası yok. İnsan haklarıyla da ilgisi yok. Etik değerlerle de ilgisi yok.
Tabii. Bizim derdimiz PKK'yla ülkemizin sınırlarını korumak. Yurt içinde, yurt dışında Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın yaşamını iyi bir şekilde devam ettirebilmesi, ülkemizin sınırlarını layıkıyla müdafaa edebilmek bizim gayemiz bu. Zaten Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuda dedi ki son dönemlerde Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüldü. Bunu ifade etti. Terör örgütlerine kucak açılmasının
müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere daha burada vurgulamak isterim dedi.
Kesinlikle ama sadece orada değil ki, yani bütün Avrupa ülkelerinde.
Tabii her yerde söylüyorum.
Batı dünyası Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir millet olarak, devlet olarak yaşamasını 1920'den bu yana içine sindirmiş değildir. Sevr anlaşmasını, o yürürlüğe girmeyen Sevr anlaşmasını özledikleri anlaşılıyor ama tabii yani bu ne kadar gerçekçidir. Evet. Türkiye'nin tutumu ona onların biraz daha gerçekçi olmasını olmayı onlara öğretecektir. Yani bizim politikalarımız böyle ulusal çıkarları vurur şekilde geliştikçe, değil mi?
Tabii.
Yani
tabii.
Üzerine titredikçe onlar da bu işin öyle olmadığını, olmaması gerektiğini anlayacaklar.
Evet.
Bu işin.
Bir de hocam bu Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorlar. Yani hep Türkiye'nin önüne çıkartıyorlar, bunu kullanıyorlar. Sayın Bakan da zaten bu konuda Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz dedi.
Evet, evet.
Yani
şimdi tabii o devam eden bir dava, o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama bitmiş olan ve mahkumiyetle sonuçlanmış olanı var. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda aslında bir tahliye söz konusu olmuştur ama başka bir davadan tutuklaması devam ediyor. Yani şimdi bunu o şekilde düşünmeyip de yok efendim zaten bu çıkması lazım her halükarda falan filan diye bir iddiada bulunduğu anlaşılıyor. Fakat dediğim gibi aslında demokratik hukuk devletinde devam eden davalar hakkında konuşulması doğru değil. Dışarıdan da müdahale edilmesi hiç doğru değil.
Evet, elbette.
Yani değil mi?
Tabii. Sayın Çavuşoğlu'nun bir ifadesi daha var. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu uzun zamandır dile getiriliyor ama maalesef sizinle de konuşuyoruz. Alman hükümeti bu konuda somut hiçbir adım atmıyor.
Efendim işte atmıyor ve şöyle şunu söyleyeyim. Mesela bu NSU cinayetleri olduğu vakit veyahut da ortaya çıktığı vakit 2011'de Alman herhalde 2012'nin ilk ayıydı, Ocak ayında falan bir ya da 11'in Aralık ayıydı. Alman Federal Meclisi'nde bir toplantı yapıldı. Bir anma toplantısı yapıldı. Orada Angela Merkel söz verdi. Alman devleti adına söz veriyorum. Bunları en kısa zamanda açıklığa kavuşturacağız.
Evet.
Tamam. Yani yakalanmıştı kadın zaten. Bir kişi vardı. Arkasından birkaç kişi daha işte lojistik destek sağlayanlar falan. Ondan sonra yakalandılar. Ama ne oldu? Çok uzun süren bir mahkeme süreci. Mahkeme süreci tahmin edildiği şekilde sonuçlanmadı. Sadece o yakalanan 3 kişiden biri olan, ikisi ölmüştü zaten. Müebbet hapse mahkum oldu ama baktık onlara destek veren insanlardan serbest kaldılar hep onlar. Evet. Ve yani işin böyle derinliğine katiyen girmediler. Ondan sonra girmedikleri için de bu işler devam edip gidiyor. Yani arkasından efendim birçok yerde daha cinayetler işlendi. Daha geçen sene Hanau'da oldu biliyorsun.
Evet,
ondan sonra birçok yerde saldırılar. Hiçbir şey yapmasalar camilere saldırıyorlar falan.
Evet,
bununla başa çıkamayacak bir ülke değildir Almanya. İstese çıkar.
Tabii yeter ki gönülden istesinler. Tabii,
İstemiyor
tabii.
Yani. Yani bir yıldırma politikası sanki var gibi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet. Yani inşallah öyle değil öyle söylediğimiz gibi
kıymetli hocam süremizin sonuna geldik.
Evet.
Çok
evet,
teşekkür ediyorum. Sizinle bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ortak basın toplantısını konuştuk. Değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim. Tabii Sayın Bakan'a da özellikle teşekkür etmemiz lazım. Verdiği güzel cevaplar için.
Evet.
Basın toplantısında.
Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.
Sağ olun.
İyi yayınlar. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver bizlerle birlikteydi ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne bakan.